Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Aban 1399, Hicri Kameri 28 Rebiülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 14 Kasım 2020 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Muhammed Bahtiyari ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Ayetlerin Hikayesi, Eduardo Anelli'nin Vefatının Yıl Dönümü Özel Programı ve Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Irakçı, İran'ın Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne transit koridorları değişmeyecek. G77 artı Çin, İran'a yönelik yaptırımların hemen kaldırılmasına vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı İran Temsilciliği Sözcüsü, İran'a maksimum baskı Amerika'yı daha da tecride sürükleyecektir. Koronavirüsün hızlı tanı testi kiti İran'da yapıldı. Gazetecileri tutuklama dosyasında Türkiye'ye mahkumiyet kararı verildi. Ve Libya Cumhurbaşkanlık ve Parlamento seçimleri 24 Aralık 2021'de düzenlenecek. Şimdi detaylar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı, İran'dan Ermenistan veya Azerbaycan Cumhuriyeti'ne giden transit hatlarında bir değişiklik olmayacaktır açıklamasında bulundu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid Abbas Irakçı, Cuma günü İran'ın Ermenistan ile sınırlarının kapatılması, Ermenistan topraklarında koridor kurulması veya İran topraklarında koridor yapılması ya da bölge jeopolitiğinin değişmesi gibi iddialarını yalanlayarak şöyle bir açıklamada bulundu. Bu tür haberler temelden gerçek değildir ve sırf siyasi ve propagandif özel garazlar amacı ile yayımlanıyor. Seyyid Abbas Irakçı sözlerine şunlar da ekledi. Karabağ Ateşkes Anlaşması'nda yer verilen husus bir karayolu koridoru ya daha iyi bir ifadeyle transit koridorunun Ermenistan topraklarından geçecek Nahçıvan'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ana parçasına bağlayan, güvenliği Rusya tarafından garantilenen yolun inşasıdır. Ancak bu yolun tam detayları ve nasıl olacağı hala belirlenmemiştir. Irakçı şöyle bir açıklamada da bulundu. Bu yeni bir fikir değildi. Uzun bir geçmişi vardı. Hayata geçerse de İran'ın Ermenistan'a veya Azerbaycan Cumhuriyeti'ne giden transit yollarında bir değişikliğe yol açmayacaktır.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu ülkenin Karabağ hususunda Ermenistan'ı aldatmadığını belirtti. İrna Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Maria Zaharova Cuma günü haftalık basın toplantısında Karabağ bölgesi münakaşası hususunda Rusya'nın Ermenistan'ı aldattığına dair haberlere tepki olarak şöyle bir açıklamada bulundu. Moskova bu meseleyi çözmek için diplomatik yollar dahil her çabada bulunmuş ve bölgeye barış güçleri bile konuşlandırmıştır. Zaharova sözlerine şunları da ekledi. Rusya Karabağ'a barış güçlerini göndererek bölgenin kaderine ne kadar önem verdiğini de göstermiştir. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Moskova'nın girişimleri sayesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güvenliği ve geleceklerinin güven altına alındığını da belirtti. Karabağ'daki son ateşkes 10 Kasım Salı günü itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Fransa'yı Karabağ hususunda tarafgir ve garazkar davranmakla suçladı. Aran News'un verdiği habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Paris'in Karabağ hususundaki bildirilerinin Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Arabuluculuk Grubu'nun misyonlarına aykırı düştüğünü belirtti. Daha önce ise Fransa Cumhurbaşkanlık Bürosu, Suriye'den paralı askerler ve yabancı savaşçıların Karabağ bölgesine gönderilmesinin Ankara ve Bakü'nün planı adlandırmış ve bunu eleştirmişti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ayrıca Fransa'nın Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes bildirisinde de bir rolü olmadığını belirtti. Buna rağmen Fransa, Amerika ve Rusya ile beraber 1997 yılından itibaren Minsk grubu eş başkanlarından biri olarak Karabağ'da özellikle de sağlanan 1992 barışında önemli bir rol oynamıştır. Tabii Minsk grubunun 28 yıl boyunca Karabağ sorununu çözme çabaları bir sonuç vermemişti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin 3 sınır muhafız gücü ülkenin kuzeybatısında silahlı gruplar ile çatışmalarda şehit düştü. Muhabirimizin bildirdiğine göre devrim karşıtı silahlı unsurlar, Cuma günü İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinin Tekur sınır bölgesinde sınır muhafızları birlikleriyle silahlı çatışmaya girdi. İranlı sınır muhafızları güçleri bu çatışmada teröristlerin İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal topraklarına sızmasını engelleyip onlara ağır zayiat verdirdi. Bu çatışmalar sırasında ise Assubay Kıdemli Başçavuş Moslem Cihanar'a, Assubay Kıdemli Başçavuş Melek Tahir ve Er Kahraman Keramet şehit düşüp iki sınır muhafızı gücü de yaralandı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Akdeniz'de tekneden kurtarılan İranlıların durumunun takipçisi olduğunu bildirip Mısır hükümeti ile bu kişilerin durumlarının kesinleşmesi için temaslar ve işbirlikleri devam etmektedir açıklamasında bulundu. Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade Cuma günü sözlerine şunlar ekledi. İran İslam Cumhuriyeti, Mısır hükümeti ve deniz güçlerinin bu teknede 29'u İranlı 57 yolcunun hayatını kurtarması ve onlara hizmet vermesinden dolayı teşekkürlerini iletiyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri geçen pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Kahire'deki çıkarlarını koruyan büroyu arayarak Mısır Deniz Güçleri'nin arızalanan ve yardım talebinde bulunan İranlı vatandaşları da içinde bulunduran tekneyi kurtardıkları bilgisini verdi. Mısır polisi çarşamba günü ise bu kişilerin kimliğini belirlemek üzere onları Kahire'deki İran çıkarlarını koruyan büroya gönderdiğini belirtmişti.
G77 grubuna üye ülkeler ve de Çin'in Dışişleri Bakanları yayımladıkları bildiride İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tek taraflı yaptırımların bir an önce kaldırılmasına vurgu yaptılar. İRNA Haber Ajansı'nın verdiği habere göre G77 artı Çin Dışişleri Bakanları Perşembe günü yayımlanan bu bildiride İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ekonomik yaptırımları reddederek bu yaptırımların derhal kaldırılmasını istediler. G77 artı Çin Dışişleri Bakanları ayrıca kapsamlı ortak eylem planı Bercam Nükleer Anlaşması'na yönelik desteklerini bildirip, bu anlaşmanın uluslararası meselelerin çözümünde çok taraflılığın başarılı ve güçlü bir örneği olduğunu da hatırlattılar. G77 artı Çin grubu aslında 136 üyesi olup Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda en güçlü ve en büyük yapılanma sayılıyor. G77 artı Çin Dışişleri Bakanları 44. zirvesi Perşembe günü sanal olarak düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti de G77'nin üyelerinden biridir. Son aylarda dünya genelinde ve İran'da koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla uluslararası makamlar ve birçok ülke yetkilisi de Amerika'nın İran aleyhindeki yaptırımlarının kaldırılmasını istemiştir. Buna rağmen Beyaz Saray makamları hala maksimum baskı siyasetleri çerçevesinde yaptırım yaklaşımını devam ettirmekte ve sürekli olarak yeni yaptırım kararları almaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki temsilciliğinin sözcüsü Amerika'nın İran özel temsilcisi iddialarını reddederek şöyle bir açıklamada bulundu. Yenilgiye uğramış İran'a maksimum baskı siyasetinin devam ettirilmesi Amerika'nın daha fazla tecride sürüklenmesine yol açacaktır. Ali Reza Mir Yusufi Cuma günü Associated Press'in Amerika'nın İran özel temsilcisi Elliot Abrams'ın iddialarını yayımlamasına tepki olarak şöyle bir vurguda bulundu. İran'a yönelik yaptırım ve baskı siyaseti yenilgiye uğramıştır. Mir Yusufi sözlerine şunlar da ekledi. Amerika'nın bu tüketim tarihi bitmiş siyaseti suistimal çabaları beyhudedir ve sırf Amerika'nın uluslararası arenada daha da tecride sürüklenmesine yol açacaktır. Abrams, İran'a yönelik yaptırım baskısının İran ile nükleer anlaşmaya dönme taahhüdü veren Joe Biden hükümetinde de devam edeceğini ileri sürdü. Bu iddiaya rağmen Amerika, İran'a karşı 3 yıl kadar ekonomik terörizm estirmesine karşın İran'dan tek bir temas çağrısı bile alamamıştır ve hedefine de ulaşmamıştır.
İran Sağlık Bakanlığı Teknolojik Gelişme Bürosu Genel Müdürü İranlı bilgi ve bilim tabanlı şirketler hızlı koronavirüs teşhis testi kitini başarıyla yaptı ve denedi, bu ülkemiz için büyük bir başarıdır açıklamasında bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Hüseyin Vatanpur, Cuma günü hastaların taranması ve erken teşhis amacıyla uygulanan hızlı teşhis testlerini başarılı değerlendirip şöyle bir açıklamada bulundu. Erken teşhis veya başka bir ifadeyle hastaların bulunması için teşhis testleri uygun yöntem sayılırlar. Birçok ülke bu yöntemlere başvuruyor. İran Sağlık Bakanlığı Teknolojik Gelişme Bürosu Genel Müdürü, bu yöntemin avantajları arasında sonuca varma sürecinin azalması ve masrafların da düşürülmesi olduğuna işaretle şöyle dedi. Bu testler hızlı bir şekilde koronanın olup olmadığını gösterir. Gerektiğinde ise daha detaylı testlere yönlendirilebilir. Öte yandan İran İlaç ve Gıda Örgütü Sözcüsü Kianush Cihanpur, Cuma günü şöyle bir tweet paylaştı. Şu ana kadar 5 İran aşısı Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 aşısı adayları listesinde yer almıştır. Birçok ülke COVID-19 aşısını üretmeye çalışıyor. Son günlerde kimi şirketler aşı üretiminde %90 kadar ilerleme kaydettiklerini belirtmişlerdir.
Tahran Radyosu'ndan sabah haberlerini dinliyorsunuz. Türkiye'de son 24 saatte 149.942 COVID-19 testi yapıldı. 3.045 kişiye hastalık tanısı konuldu. 93 kişi hayatını kaybetti. Güncel verilere göre son 24 saatte 149.942 COVID-19 testi yapıldı. 3.045 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti. 2010 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348.804'e yükseldi. Toplam test sayısı 15.863.833'e ulaştı. Hasta sayısı 407.939, vefat sayısı 11.326, ağır hasta sayısı 3.356, aktif hasta sayısı 47.809 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %4,2, yatak doluluk oranı %53,5, Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %69,9, ventilatör doluluk oranı %34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise %99,7 olarak kayıtlara geçti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yazar ve yöneticilerinin yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti. Başvuruyu 4 yıl sonra karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili 5. maddesinin 1. fıkrası ve ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. 31 Ekim 2016 günü Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarları FETÖ ve PKK'ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Haber kaynakları 2, Türkiye ordusu askerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de öldüğünü bildirdi. Russia Today'in verdiği habere göre 2, Türkiye askeri Cuma günü Tel Tamr bölgesinde mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Russia Today'in verdiği habere göre Türkiye askerleri Tel Tamr bölgesinde mayın döşerken mayınlara kurban gittiler. Türkiye, Suriye'nin kuzey ve kuzeybatısında terörist grupların asıl hamilerinden sayılır. Hali hazırda Suriye'nin kuzeyi Türkiye ordusu işgalindedir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Libya Özel Elçisi, Libya Siyasi Hareketler ve Taraflar Arasında Parlamento ve Cumhurbaşkanlık Seçimleri hususunda mutabakat sağlandığını bildirdi. Muhabirimizin verdiği habere göre Stefani Williams, Tunus'ta düzenlenen Libya Siyasi Diyalogları Konferansı katılımcılarının 24 Aralık 2021'i seçimlerin tarihi olarak belirlediklerini açıkladı. Libya Siyasi Diyalogları Konferansı pazartesi gününden itibaren Tunus başkentinde başlamıştır. İki taraf ateşkes hususunda anlaştıktan sonra bu süreç başladı. Trablus'ta yerleşen Ulusal Mutabakat Hükümeti ve diğer taraftan da Halife Hafter liderliğindeki sözde Libya Ulusal Ordusu 23 Ekim Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı denetimiyle ateşkes hususunda anlaşmaya vardı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Halife Hafter güçleri 2011 yılından itibaren iktidar savaşlarını sürdürmüşlerdi. Ancak son aylarda iki taraf da Birleşmiş Milletler Teşkilatı denetiminde müzakereler yapmış ve çatışmaları durdurmuştu.
Kimi kaynaklar El-Kaide elebaşısı Eymen el-Zevahiri'nin öldürüldüğünü ileri sürdü. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre El-Kaide terör örgütüne bağlı sosyal sayfalar Facebook'ta Eymen el-Zevahiri'nin öldürüldüğünü belirttiler. Bu rapora göre Eymen el-Zevahiri bir ay önce hayatını kaybetmişti. Bu sırada kimi başka sosyal sayfalarda bu haberi yalanlamıştır. Amerika Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise son dönemde Amerika Başkanı Trump'ı El-Kaide'nin en büyük hamisi olarak adlandırmıştı. Gabbard, Trump'ın El-Kaide'nin hamisi sayılan Suudi Arabistan'ı her daim desteklediğini de belirtti.
Donald Trump'ın seçim ekibi Cuma günü Arizona eyaletinde seçimlere hile karışması şikayetini geri çekti. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Trump'ın seçim ekibi daha önce Arizona eyaletinde dava açarak bu eyaletteki seçim sonuçlarının onaylanmamasını istemişti. Amerika medya organları ise Trump seçim ekibinin geri adım atmasının Joe Biden'ın açık ara önde olması olarak niteledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Demokrat aday Joe Biden'in Pensilvanya eyaletinde seçimleri kazanmasının kesinleştiği bir sırada Trump seçim ekibine 700 bin kadar oyu bakmasına müsaade edilmediğini, yasal süreçlere göre kendisinin bu eyalette seçimleri kazandığını iddia etti. Amerika Başkanı Donald Trump Twitter'da şöyle bir mesaj paylaştı. Philadelphia ve Pittsburgh'da 700 bin oya bakılmasına izin verilmemiştir. Bu da büyük anayasamıza göre bizim Pensilvanya'yı kazandığımızı gösteriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz Amerika'da seçim sirkinin bitirilmesi çağrısı etrafında. Amerika 2020 başkanlık seçimlerindeki cumhuriyetçi aday mevcut Amerika Başkanı Donald Trump tarafından seçim tartışmasının devam ettirilmesi ve bu meselenin günden güne farklı boyutlar kazanması, ayrıca görülmemiş yeni iddiaların ortaya atılması, kimi ciddi uyarıların yapılmasına yol açtı. Bu doğrultuda Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, cumhuriyetçilerin yenilgiye itiraf etmeleri hususunda geciktiklerini ve de Demokrat aday Joe Biden'ın zaferini hala resmen tanımamaları, koronavirüs ile mücadelede yeni yardım paketine onay vermemeleri yüzünden eleştirdi. Nancy Pelosi, Perşembe günü Amerika Kongresi'nde düzenlenen basın toplantısında cumhuriyetçilerin Amerika halkının iradesine saygı duymamaya karar verdiklerinden dolayı esef duyduğunu belirterek onlara hitaben şöyle bir açıklamada bulundu. Sirki durdurun ve Amerika halkı için önemli işler başlatın. Nancy Pelosi bu açıklamaları ile aslında Senato'da çoğunlukta bulunan cumhuriyetçilerin lideri Mike McConnell gibi üst düzey cumhuriyetçi makamların tutumlarını kastetmektedir. McConnell, Salı günü bir kez daha Amerika Senatosu'nda çoğunluk cumhuriyetçilerin lideri seçilmesinin ardından Donald Trump'ın seçimlerde hile iddialarını destekledi. Perşembe akşamı Donald Trump bu ülkenin seçimlerde sahtecilik yapıldığını iddiası etrafında seçim sisteminin 2.7 milyon oyu sildiğini öne sürdü. Gerçekte Donald Trump bu seçim tartışmalarını körüklemek sürecinde yalnız değildir. Bu doğrultuda çabaları cumhuriyetçiler tarafından da desteklenmektedir. Buna rağmen bu siyasi krizin devam etmesi Donald Trump başkanlığı döneminde onun siyasetleri ve girişimleri sayesinde Amerika'nın imajı ve prestijinin de bozulmasına yol açmıştır. Birçok ülke Amerika'nın her daim demokrasi ve özgürlük havarilerini yapmasını sorgulamaya başlamış ve şimdi de mevcut başkanın bu ülkedeki seçim düzeni yolsuzlukla suçlamasını ve geniş çaplı hile yapıldığını iddialarını şaşkınlıkla izlemektedir. Bu durum ve süreç kesinlikle Amerika'nın uluslararası büyük güç olarak imajını yerle bir etmiş, aynı zamanda bu ülkedeki siyasi ve ahlaki düşüşü gözler önüne sermiştir. Buna ilaveten Trump'ın başlattığı kriz, Amerika halkının seçim düzenine yönelik güvenini de sarsmıştır. Amerika toplumunda seçimlerin sağlığı ve seçim kuralları ve yasalarına yönelik meydana gelen kutuplaşma, Amerika halkının bu sisteme artık güven duymamasına da zemin hazırlamıştır. Daha da kaygı verici hususi ise Amerikalıların yarısından daha azı Joe Biden'ın başkan olması halinde iktidarın barışçıl bir şekilde el değiştireceğini düşünmesidir. Amerika Kongresi'ne bağlı Hill sitesi yakın zamanda başkanlık dönemi sona erecek Trump'ın girişimlerinin ardından da onun Beyaz Saray'ı terk etmekten çekinmesinin uluslararası siyasi bir krize yol açacağını, Amerika'yı siyasi kaosa sürükleyerek sonunda da iktidarın Trump'tan Joe Biden'e geçmesinde sorun yaratacağı analizini yaptı. Bir diğer taraftan belirsiz mevcut durum ve de Trump'ın anormal bir şekilde iktidarın el değiştirmesi sürecine karşı gelmesi, ayrıca günlük istihbari raporları bile Biden'a iletilmesini engellemesi cumhuriyetçiler tarafından bile eleştirilere yol açmıştır. Dünya ülkeleri şimdi de Amerika'nın gelecek başkanı hususunda kafaları iyice karışmıştır. Örneğin birçok Avrupa ülkesi ve de Çin, Joe Biden'ı seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etmesine rağmen Rusya, oyların sayımının bitmesi ve kesin sonuçların açıklanmasını beklemiştir. Bu durum Amerika içinde de tehlike çanlarını çaldırmıştır. Eski Amerika Savunma Bakanı Chuck Hagel, CIA eski müdürü ve eski Ulusal Güvenlik Ajansı müdürü General Michael Hayden, emekli general Wesley Clark ve eski Birleşmiş Milletler Teşkilatı elçisi Samantha Power dahil 161 eski ulusal güvenlik makamından oluşan bir grup yazdıkları mektupta şöyle bir uyarıda bulundular. Trump'ın Joe Biden başkanlığını tanımaktaki gecikmesi Amerika ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit sayılıyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda insan hakları geçmişinin incelenmesine tepkisi konusu etrafında. Amerika Birleşik Devletleri insan hakları alanında en büyük ihlalcilerden biri olarak insan hakları alanında kabarık bir dosyaya sahipti. Bu doğrultuda Amerika, uluslararası kamuoyu ve kendi halkının bu alandaki sorularına yanıt vermemek için kaçış yolu aramakta. Bu çerçevede Amerika hep başka ülkelerdeki insan hakları durumunu sorgulamaya çalışıyor. Şimdi de Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda insan hakları geçmişinin incelenmesi öfkeli tepkisine yol açmıştır. Bu doğrultuda Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki temsilcisi Kelly Craft 11 Kasım Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Oturumunda Amerika'nın bu alandaki geçmişinden söz edilmesi ve eleştirileri öfkeyle karşıladı. Kelly Craft paylaştığı tweette şöyle yazdı: "Bu hafta Amerika Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Konseyi'nde İran, Suriye ve Çin ayrıca diğer riyakar rejimler tarafından saldırıya uğradı. Bu ülkeler bu fırsattan yararlanıp Amerika'nın insan hakları karnesini eleştirmeye ve sorgulamaya çalıştılar." Pazartesi günü düzenlenen Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Oturumunda farklı ülkeler Amerika'nın insan hakları alanındaki performansını eleştirdi. İnsan Hakları Konseyi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye tüm ülkelerin insan hakları alanındaki performansını incelemektedir. Bu çerçevede pazartesi günü düzenlenen oturuma 120 ülke katıldı. 150 dakika süren bu oturumda Amerika'nın insan hakları alanındaki performansı incelendi. Donald Trump başkanlığı döneminde göçmenlerin, çocuklarının hapse atılması ve siyahi sivillerin öldürülmesi Amerika'ya yönelik eleştirilerin gündemini oluşturuyordu. Görünen o ki Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki temsilcisi tıpkı Amerika'nın sansasyonel başkanı Donald Trump gibi insan hakları dahil hiçbir alanda Washington'a yönelik eleştirileri kabul etmek istemiyor. Ve bu çerçevede dünya ülkelerinin bu alanlarda Amerika'ya eleştiri yöneltmesinden kaygı ve öfke duyuyor. Buna rağmen Amerika kendini dünya polisi zannedip kendini haklı bilerek her yıl diğer ülkelerde insan hakları durumuyla ilgili uzun uzadıya raporlar hazırlıyor. Özellikle de bu çerçevede Amerika'nın rakibi ve düşmanı sayılan ülkeler bu raporlarda hedef alınıyor ve bir türlü siyasi ve propagandif saldırılara uğratılıyor. Rus siyasi uzman Andranik Migranyan bu hususta şöyle düşünüyor. Amerika diğer dünya ülkelerine göre daha fazla insan hakları ihlalleri yapıyor. Bu gerçekten yola çıkarak akla gelen önemli soru Amerika'nın neden kendisini bu alanda aklamaya çalışması ve diğerlerine bu ülkenin insan hakları karnesi hususunda görüşlerini bildirmeye müsaade etmemesidir. Başka dikkat çekici nokta ise Amerika'nın terörizm ve insan hakları gibi hususlarda her daim çifte standartlı bir duruş sergilemesidir. Amerika bu ülkedeki insan hakları alanındaki vahim durumuyla ilgili birçok soruyu yanıtlamaktan kaçmak için demokrasi havariliği yapıp diğer ülkeleri insan hakları alanında çifte standartlı davranmakla suçluyor. Amerika hükümetinin yerlilere, azınlıklara ve siyahilere karşı ayrımcı tavırları ya da göçmenler hususunda ebeveynlerin çocuklardan ayrılması, ayrıca Amerika polisinin renkli derililere karşı sınırsız şiddeti, özel alana tacizler ve birçok ırkçı ve ayrımcı girişimi, Washington'un insan hakları alanındaki iddialarının yalan olduğunu gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 Haziran 1399, Hicri Kamer'e 28 Rebiülevvel 1442 ve 14 Kasım 2020 Cumartesi. Önce bugün Hicri Şems'e 24 Haziran 1358'de İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın tedvin ve onaylama çalışmaları Rehberlik Bilgiler Meclisi'nde sona erdi. Bu yasa İran İslam Cumhuriyeti'nin İslami ve talim değerleri özellikle sosyal adalet ve insanların hukuku üzerine temeline oluşturmaktadır. İran Anayasası Rehberlik Bilgileri meclisince onaylanmasından sonra bir referandumla halkın çoğunluk oyuyla onaylandı ve böylece yeni bir anayasa insani haklar ve İslami temel ve talimlerine göre tedvin edildi ve dünya ülkeleri anayasalarında yeni bir sayfa açılmış oldu. Bilindiği üzere Hicri Şems'e 1368'de anayasada bir takım değişiklikler gerçekleşti ve Rehberlik Bilgiler Meclisi'nce onaylanması ve referandumun yapılmasından sonra yürürlüğe girdi. Önce bugün Hicri Şems'e 24 Haziran 1360'da İran'da önde gelen bilim adamı, müfessir ve filozof Ayetullah Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai 80 yaşında vefat etti. Bu büyük alim İran'ın kuzey batısındaki Tebriz kentinde faziletli ve bilgili bir ailede dünyaya geldi. Allame Tabatabai ilk eğitimini bitirdikten sonra dini ilimleri ve Arapçayı öğrendi ve daha sonralara da budallarda ders vermeye başladı. Felsefe, Kur'an tefsiri ve İslami irfan dallarında üstün bir hoca olan Ayetullah Tabatabai, edebiyat ve matematik, fıkıh, bilim dallarında da büyük bir yeteneği vardı. Allame Tabatabai, felsefe ve İslami bilimlerde birçok eser kaleme aldı ki bunlardan El Mizan eserine değinebiliriz. Önce bugün Hicri Şems'i 24 Haziran 1356'da Muhammed Rıza Pehlevi İran'da açık siyasi ortamın oluşmasının ilanı ardından Amerika'ya gitti. Hicri Şems'i 1356 yılı baskı ve kapalı ortamın hakim olduğu dikta yıllarından ardından İran milleti için siyasi hayatın yenilendiği bir yıl sayılıyordu. Şah Amerika'ya olan bağımlılığını yeniden ispatlamak ve yeni emirler alabilmek için Amerika'ya gitti. Önce bugün Hicri Şems'e 24 Haziran 1358'de casusluk yuvasına dönüşen Amerika'nın İran'daki büyükelçiliğinin ele geçirilmesinden birkaç gün sonra Amerika yönetimi bu inkılapçı girişime karşı şiddetli tepki göstererek İran'ın dünya çapındaki bütün döviz rezervlerini bloke etti. İran'ın banka hesaplarının kapanması ile birlikte Amerika hükümetinin İran'a karşı iktisadi baskıları yoğunlaştı. Amerika'nın bu girişiminden önce İran, Amerika'ya petrol ihracatını durdurmuştu. Önce bugün Hicri Şems'e 24 Haziran 1347'de İranlı şair Muhammed Hüseyin Rehi Muayyeri 59 yaşında vefat etti. Rehi Muayyeri kendi tesniflerinin yapılmasında şairlik ve musiki sanatında yararlanırdı ve bu konularda değerli eserler yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 40. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Salat-ı Havf yani korku namazı ile ilgili olan Nisa suresinin 102. ve cinayet işleyenlerin yerilmesi ile ilgili 105 ve 106. ayetlerin sebebi nüzulü hakkında konuşacağız.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yarenleri ve sahabeleriyle beraber umre menasiklerini yerine getirmek için Mekke'ye gittiği rüyada görmüştü. Bu gerçekleşecek tatlı rüyanın ardından Mekke'nin Kureyşliler tarafından yönetildiği İslam düşmanlarının odağına dönüştüğü zaman Allah Resulü müfrede umre kararı aldı ve ashabına ve diğer Müslümanlara savaş silahı ve fusatsız bir şekilde Mekke'ye doğru umre amaçlı yola çıkacaklarını söyledi. Tabii Allah Resulü'nün elçileri onun karşısında harekete koyuldu ve yolda düşman gördükleri zaman hemen Allah Resulü'nü haberdar etmek istediler.
Asfan bölgesi yakınlarında yol izleyicilerden biri Allah Resulü'nün yanına gidip şöyle bir haber verdi. Kureyş sizin bu yolculuğunuzdan haberdar olmuş, güçlerini toplamış ve Lat ve Uzza putlarına sizin girişinizi engellemeye yemin etmiştir. Onlar Müslümanların ilerlemesini engellemek için Uhud Savaşı'ndaki müşriklerin komutanlarından olan Halid bin Velid'i 200 süvari ile beraber Kera el-Gamim vadisine göndermiştir. Bu ordu orada konuşlanmıştır. Ya Müslümanların girişini engellemek ya da bu yolda ölmek için plan yapmışlardır.
Müşriklerin oluşturduğu ordu Halid ile başlığında Kerra dağlarında konuşlanmış ve uzaktan Müslümanları izlemeye oturmuştu. Bilal öğle ezanını okuduktan sonra Allah Resulü de Müslümanlar ile beraber öğle namazını kılmaya başladı. Halid bu manzarayı görünce düşünceye daldı ve yanındakilere şöyle dedi. Gözlerinin nurundan bile daha değerli bildikleri akşam namazı sırasında fırsattan yararlanıp onlar namaz kılmaya meşgulken baskı düzenleyip işlerini bitirmeliyiz.
Bu sırada Nisa suresinin 102. ayeti indirildi ve Müslümanlara herhangi salgına karşı gafil avlanmalarını engellemeye yarayan korku namazı açıklandı. Böylece düşmanların planı da suya düştü. Allahu Teala bu ayette şöyle buyurmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar. Ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kâfirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olsanız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
Sözü geçen ayette korku namazının niceliğiyle ilgili pek fazla detay verilmemiştir. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'deki genel yöntemde genel olarak meselelerin ele alınmasıdır. Açıklamalar ve detaylar ise sünnete bırakılmıştır. Korku namazı ise sünnetten anlaşıldığı gibi şöyledir. 4 rekatlik namazlar 2 rekata dönüşür. Namaz kılanlar ikiye ayrılır. İlk grup ilk rekatı imam ile beraber okur. Cemaat imamı bir rekatı kıldıktan sonra duraksar. Bu arada aynı grup ikinci rekatlerini kendi kılar. Namazını kılan grup savaş sahasına geri döner. Ardından ikinci grup savaş sahasından geri döner ve namazlarının ilk rekatinde cemaat namazının ikinci rekatıyla başlar ve kendi namazının ikinci rekatini de kendi kılar.
Beni Ubeyrak, Beni Zafer soyundan olan Afs kabilesinin tanınan aşiretlerindendi. Bu aşiretten Beşr, Beşir ve Mübeşir isimli 3 kardeş vardı. Ebu Tuğma olarak bilinen Beşir, Allah Resulü'nü yerme adına şiirler söyleyip, ardından bu şiirleri falanca adam söyledi derdi. Kardeşleri de aynı şekillerde münafıklardan sayılırdı.
Medine Müslümanlarından Refa bin Zeyd Zafer isimli biri Şamlı tüccardan biraz un almıştı. Unu çok kaliteli olduğu için un torbasını kılıcı ve zırhının da bulunduğu odaya bırakmıştı. Günlerden biri bu şehir komşusu sayılan Refa'nın evinin duvarına delip onun evine girdi. Bu şehir zırh, kılıç ve unu çaldı. Refa ise bu hırsızlığın yapıldığından haberdar olup Bedir Savaşı mücahitlerinden olan yeğeni Ketade bin Numan ile bu mevzuyu konuştu. Unun birazı yere dökülmüş ve hırsızın izi açıkça ortadaydı. İki akraba unun izini sürüp çalanın yolunu belirlediler ve sonunda da 3 kardeşin evine vardılar. Bu evde bu 3 kardeşin yanı sıra yoksul ancak mümin ve cesaretli olan Beni Ubeyrak aşiretinden Lubeyd bin Sehl bin Haris el-Ensari de bulunuyordu.
3 kardeş Refa'a ve Kattade'yi görünce hırsızlık yapmayı inkar edip şöyle dediler. Ant olsun ki sizin aradığınız hırsız Lubeyd bin Sehl'den başkası değildir. Bunu duyan Lubeyd bu insafsız suçlamadan dolayı kızdı. Kılıcını kavradı ve beni hırsızlık yapmakla mı suçluyorsunuz? Halbuki bu işler sizin yapabileceğiniz işler. Siz münafıksınız. Defalarca Allah Resulü'nü şiirlerinizle yerdiğiniz ardından bu şiirlerin Kureyşlere ait olduğunu iddia ettiğinize şahitlik etmişim. Şimdi de gerçekler ortaya çıkmalı. Hırsız bulunmalıdır. Ya itiraf edin ya da hepinizi kılıcımla öldüreceğim diye bağırdı. Beni Ubeyraklı üç kardeş durumu böyle görünce yumuşak davranmaya başlayıp şöyle dediler. Allah'ımız sana rahmetler yağdırsın. Biz seninle ilgili hata yaptık.
Kattade bin Numan, Ubeyrak oğullarını şikayet etmek ve kendi amcasını savunma için Allah Resulü yanına gidip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Ubeyrak oğulları amcamın evine girip evinin duvarını delerek silahlarını ve gıdalarını çalmışlardır. Allah Resulü ise şöyle buyurdu, daha fazla düşünüp taşınmanız gerekir.
Bir diğer yandan ise Ubeyrak oğulları kendi aşiretlerinden olan söz üstadı ve Yalaka Üseyr bin Urve'nin yanına gidip olayı anlattılar ve ondan kendilerini savunmasını istediler. Üseyr Allah Resulü'nün yanına varınca şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Kattade bin Numan, asil ve şerefli insanlar olan hanedanımızdan birkaçını delil ve kanıt sunmadan hırsızlıkla suçlamış ve olmayan şeyleri onlara yöneltmiştir. Allah Resulü bu durumdan çok kaygılandı. Kattade geldiğinde Allah Resulü şöyle buyurdu. Senin şerefli ve asil ailenin üyelerini hırsızlık yapmakla suçlaman doğru mudur? İddiası doğrultusunda sağlam bir delile sahip olmayan Kattade ise üzülerek amcasının yanına gitti ve şöyle dedi. Ölseydim de Allah Resulüne konuşmasaydım. Çünkü Allah'ın seçkin ismi duymak istemediğim sözleri bana söyledi. Refa bunu duyunca şöyle dedi. Allah yardım eder. Kaygılanma. Allah bizim yardımcımızdır.
İşte bu sırada Allahu Teala Hazreti Muhammed'e gerçekleri gösterdi ve ardından da Nisa suresinin 105 ve 106. ayetleri indirildi. Allah Resulü ilk başta Esid bin Urve'nin şehadetini kabul edip Kattade'yi serzeniş etmişti. Allahu Teala ise bu ayetlerde İslam peygamberini muhatap alıp olayın gerçeğine değinerek şöyle buyurmuştu.
İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki litahkume beynen nasi bima arakallah ve la tekun lil hainine hasima ve estağfirillah.
İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma, Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir.
Bu ayetlerin indirilme haberi bu şehre ulaştı. Mekke'den kaçan Büşeyr içindeki küfre geri döndü. Büşeyr'in Mekke'de de hırsızlığa devam ettiği ve duvarları delerken enkazın altında kalarak öldüğü söylenmektedir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 40. bölümünü dinlediniz.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Bu
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, Eduardo Anelli'nin vefatının yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa programımızda birlikteyiz.
Avrupa'da İslam dininin gelişmesi ve hızla yayılması günümüzde birçok batılı uzman ve düşünürün dikkatini çekerken, aynı zamanda bu süreci şaşkınlık ve hayretle karşıladıkları anlaşılıyor. Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisi, Avrupa'da İslam'ın durumu hakkında yayımladığı bir yorumda şöyle diyor. İslam dini, ilahi dinlerin arasında en canlı ve en dinamik dindir. Nitekim hiçbir dini toplumun büyüme hızı, İslam dininin büyüme hızına ulaşmamaktadır.
Günümüzde batılı gözlemciler ve düşünürler büyük bir şaşkınlık içinde İslam'ın hızla ilerlemesine şahit oluyor. Örneğin İspanya'da Endülüs devletinin çöküşü üzerinden 500 yıl geçtiği bir sırada İspanya gençleri artan bir şekilde İslam dinine yöneliyor. İslam dini hem Avrupa hem Amerika'da birçok insanı kendine çekiyor. Bu insanlar sözde uygar dünyanın maneviyattan uzak...